Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Kehf suresinden 34. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. İnşallah bu programımızda da hem 32 ve 33. ayet-i kerimeyi kısaca hatırlamış olacağız. Hem de 34. ayet-i kerimeden inşallah devam etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Şükür elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkla daim eylesin.
Amin.
Hocam öncelikle 34. ayet-i kerimeyi meali şerifiyle birlikte takdim edelim. Sonrasında da hemen zaten iki ayet öncesinde bir konu bütünlüğü, kendi arasında içerisinde bir konu bütünlüğü olması açısından iki adam örnekliği meselesi vardı. Ona da kısaca değinip tekrar sözü size bırakmış olalım inşallah.
İnşallah.
Peki. Estaizu billah. Bismillah. Ve kâne lehu semer. Fekâle li sahibihi ve huve yuhâviruhu ene ekferu minke mâlen ve e'azzu nefera. Üstelik o kişinin başka gelir kaynakları da vardı. Bu sebeple fakir arkadaşıyla konuşurken ona üstünlük taslayarak, benim malım mülküm seninkinden daha fazla, evladu iyalim de seninkinden daha çok, daha güçlü dedi. Hocam bu ayet-i kerime 34. ayet-i kerimenin öncesinde 32. ayet-i kerimede şu iki adamı onlara örnek ver diyerek başlamıştır Rabbimiz Teala ve burada iki insan şahsiyeti, profili, prototipinin bir örneklemine başlamıştık. Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların etrafını hurmalıklarla donatmış ve aralarına da bir ekin tarlası yerleştirmiştik denilmişti. Sonrasında da her iki bağ da ürünlerini tam olarak vermiş, verimlerinde herhangi bir azalma olmamıştı. Bağların arasından bir de nehir akıtmıştık denilmişti ve en sonda 34. ayet-i kerimede bu söylediğimiz üzere o kişinin başka gelir kaynaklarının da olduğu ve bu sebeple de fakir arkadaşıyla konuşurken de ona bir üstünlük taslaması. Benim malım, mülküm, evlad-ı iyalim seninkinden daha fazla, daha güçlü ifadeleri, ibareleri yer aldı. Buyurun.
Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, bu ayet-i kerimede bu iki adamdan malı mülkü çok olan, efendim Allah'a asi olan kimsenin durumu anlatılmaya devam ediliyor. İşte bu bahçenin durumu anlatıldıktan sonra ve kâne lehu semar, bu adamın başka gelirleri de vardı. Başka ürünleri vardı. Ürünleri de vardı. Yani bu önceki ayetlerde anlatılan, tasvir eden iki bahçesinin gelirlerinden başka muhtelif malları da vardı. İşte semar kelimesi semere diye Türkçemize de geçmiştir. Bunun çoğulu toplanmış meyve anlamına geliyor Arapçada. Yani bu iki bahçenin meyveleri olduğu gibi aynı zamanda diğer ürünlerin de çok olduğunu belirtmek için bu ifadenin geçtiği söylenmiş tefsirlerde. Kâşifî tefsirinde diyor ki yani üzüm, hurma ve diğer meyvelerin hepsi mevcuttu. Özellikle bu meyvelerin, önceki ayetlerdeki meyvelerin zikredilmesi çok olmalarından dolayıdır. Yoksa bahçede daha başka türlü meyveler de vardı. Arkasından bu adamın kâleli sahibihi, arkadaşına, diğer adama ve huve yuhaviruhu, onunla konuşurken şöyle diyor: ene ekseru min kemalen ve azzu nefera. Ben servet, mal bakımından senden daha zenginim ve azzu nefera, insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Yani dolayısıyla bu adamın malının, mülkünün çok olması, türlü mahsuller, meyvelere sahip olmasına ilaveten aynı zamanda adamlarının, hizmetçilerinin, emri altında bulunan insanların da çok olmasını söyleyerek, zikrederek diğer adama, diğer ya da kardeşine, eğer bu kardeşi ise, bu şekilde bir ifade kullanıyor. Dolayısıyla bu malıyla, servetiyle sahip olduğu emri altındaki insanların, belki kölelerinin o zamanki şartlarda çok olmasıyla övünmüş, tepeden bakmış oluyor. Mal, insanın sahip olduğu her türlü para, işte altın, gümüş, işte buğdaydır, mahsullerdir, hayvanlardan olabilir, elbiselerden olabilir, silahlardan olabilir. Yani dünyaya ait her türlü eşya ya da efendim şahıslar vesaire onun emrinde olan mal kapsamına dahil edilebilir. Tabii insanın e'azzu nefera, insan sayısı bakımından güçlü olmasıyla övündüğünü söyledik. Tabii bu da işte çocukları çok olabilir. Çalıştırdığı köleleri, köleleri olabilir. İşinde çalıştırdığı ameleler olabilir. Dolayısıyla bunlarla da övündüğünü görüyoruz. Aslında nefer kelimesi 3 ile 10 arasında olan adamlara Arapçada söylenirmiş. Dolayısıyla burada kendi evlatlarının, çocuklarının çok olması şeklinde de bunun anlaşılması mümkün. İşte arkasından bu insanın işte bu durumu, sahip olduğu bahçeler, mal, evlat filan anlatıldıktan sonra yine onun haleti ruhiyesi anlatılmaya devam edilecek.
Evet, devamında 35. ayet-i kerimede Estaizu billah, bismillah ve dehale cennetehu ve huve zalimun li nefsih قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. Kapıldığı gurur ve kibir duygusuyla kendisine böylesine yazık eden bu adam bağına girdi. Şöyle diyordu: burasının hiçbir zaman çürüyüp yok olacağını sanmıyorum.
Evet, tabii insan mal mülk sahibi olabilir ama onu görmek, bizzat gözüyle görmek insana farklı bir duygu veriyor demek ki. Burada bu insanın kendine zulmederek girdiği ifade ediliyor ki, çünkü insan malıyla gururlanırsa, bu dünya sahip olduğu dünya nimetlerinin mal olarak, evlat olarak Allah'ın bir emaneti olduğunu bilmezse, ahireti inkar ederek dünyayı ebedi zannederse, böyle bir duyguya kapılmak en başta insanın kendine zulmüdür. Kendi nefsine zulmüdür, kendisine zulmüdür. İşte bu insan böyle bir kibir, gurur, böbürlenme içerisinde bahçesine girdi. Tabii ağzından da şu sözler döküldü: kâleme avunnu entebide hâzihi ebedâ. Bunun, yani bu servetin, bu bağın, bahçenin hiçbir zaman yok olacağını, ebediyen yok olacağını sanmam diyerek girdi. Ki tefsirlerde bu iki adamdan, işte zengin olanın kendini dünyaya kaptıranın, diğer fakir olan Allah'a adayan kardeşini ya da arkadaşını yanına alarak övünmek için, böbürlenmek için onunla beraber bahçeye girdiği şeklinde de bir izah, bir yorum yapılmıştır. Dolayısıyla bunun, tabii bu nimetin gitmeyeceği gibi bir zehaba da kapıldığı anlaşılıyor. Burada tabii ebeden kelimesi uzun süre, yani bu ebediyen yok olmaz. Dan maksat uzun süre, en azından kendi hayatı boyunca, uzun zaman boyunca bunun gitmeyeceği şeklinde anlaşılabilir. Dolayısıyla bu ifadeden, efendim, bu insanın tuğlu emel dediğimiz uzun, bitmez, tükenmez emellere daldığı, gaflete daldığı ve bu sahip olduğu dünya nimetlerinin asla zeval bulmayacağı gibi bir zehaba, bir vehme kapıldığını da anlaşılıyor ayet-i kerimeden, bu ifadelerden.
Peki, devamında 36. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor hocam: Estaizu billah, bismillah. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Kıyametin kopacağına da inanmıyorum. Fakat farz-ı muhal öldükten sonra diriltilip Rabbimin huzuruna döndürülecek olsam bile, hiç şüphesiz orada da bundan daha iyisini bulurum.
Evet, bu insanın kıyametin kopacağını beklemediği, zannetmediğini ifade ediyor. Tabii bu inanmadığı anlamına gelebileceği gibi, insan dünyaya kendini kaptırırsa hiçbir zaman ahireti beklemez, ahireti ummaz, ahiret için hazırlanmaz. Taparcasına dünyanın peşine koşan insan ölümü hatırlamaz, kendisinin fani olduğunu hatırlamaz ve ebediyen bu yaşadığı hayat üzere yaşayacağını zannedebilir. Tabii bu onun bizzat ifadesi olduğuna göre demek ki bir kıyameti beklemiyor. Ama muhakkak insan, ölüm haktır. Kim olursa olsun, mümin olsun, kafir olsun, ölüm gerçektir. Ama burada özellikle kıyametten bahsediyor. Yani öldükten sonra bir hayatın olmayacağı, kıyametin kopmayacağı, dolayısıyla hayatın bu dünyadan ibaret olduğu gibi bir yanlış zanla, zehaba kapıldığı bu ifadesinden anlaşılıyor. Arkasından tabii vele irruditu ila Rabbi. Şayet Rabbime döndürülecek olursam, Allah'ın huzuruna döndürülecek olursam, ahiret diye bir şey olmadığı hakkında bir zannı var ama velev ki Allah'ın huzuruna çıkacak bile olsam, le ecidenne hayran minha munqaleba, hiç şüphe yok ki bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Dünyada bana bu nimetleri veren ahirette de bana güzel şeyler verir gibi böyle bir yanlış kanaate, yanlış düşünceye kapıldığı ve bunu da diğer kardeşine ya da arkadaşına üstünlük satmak için, tepeden bakmak için, böbürlenmek için ayrıca bunu da söylediği ifade ediliyor. Yani sadece efendim dünya malıyla övünmekten öte, benim dünyada bana bu nimetler verilmişse ahirette diye bir şey ben beklemiyorum ama kıyamet diye bir şey yok ama velev ki olsa bile bundan daha güzelini orada bulacağımı zannediyorum. Çünkü tabii burada da dünyada sahip olduğu nimetten hareketle ahirette de aynı şeyi beklemek gibi bir yanlış yola girdiği anlaşılıyor. Tabii bu ifadeler efendim o kimsenin kafir, müşrik ya da ahiret konusunda da şek ve şüphesi olan bir kimse olduğu anlaşılıyor. Allah'ı tam olarak bildiği, tanıdığı bu kimsenin söylemek mümkün değil. Çünkü Allah'ı bilen insan ahirete de inanır. Allah'a imanla ahirete iman hep Kur'an-ı Kerim'de çoğu zaman yan yana zikredilmiştir. Dolayısıyla böyle onun bu haleti, ruhiyesi, bu durumu, bu inancı da bize naklediliyor. Şimdi bu ayet-i kerimenin lafızlarıyla ilgili bazı inceliklere işaret edilmiş. Mesela burada bu adam vele irruditü ifadesini kullanmış. Rabbime döndürülecek olursam, huzuruna götürülürsem, başka bir ayette Fussilet suresinin 50. ayet-i kerimesinde ise benzer bir lafız vele irruciatu ila Rabbi şeklinde geçiyor. Birisinde ruditü burada, orada ise ruciatu. Ruditü de yani red de götürülenin isteği olmadan, istemeden yapılan bir döndürülme, götürülme kastediliyor. Yani benim öyle bir ümidim yok, öyle bir beklentim yok, öyle bir isteğim yok ama farz-ı muhal ben zorla Allah'ın huzuruna çıkarılacak olursam gibi bir mana çıkıyor buradan. Fussilet suresindeki vele irruci'atu ila Rabbi ifadesinde ise böyle bir mana yok. Ruci'atu kelimesinde böyle bir mana yok. İstemezlik söz konusu değildir. Burada ruci'atu da bu mana bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada bu kimse ebediyen yok olmayacağını sandığım bu bahçemden Rabbime istemeden de döndürülsem veya kıyamet diye bir şey olduğunu zannetmiyorum ama velev ki zorla ben ona döndürülsem bile diye anlaşılması mümkün. Ayet-i Kerime'nin orada da daha güzel şeyler bulacağım gibi ifadeler kullanılıyor. Tabii aynı zamanda bu ifadeler bu adamın tamahkarlığını, efendim yalan yere yemin etmesi, dünyadaki efendim bu nimetleri ona Allah'ın verdiğine, efendim Allah'ın ikramı olduğuna inanmamasından ileri geliyor. Dolayısıyla böyle bu tür sözler söylemiş oluyor. Tabii insanlar bazen dünyaya kendini dediğimiz gibi çok kaptırırsa dünya nimetleri insanı aldatır. Peygamberimiz bir hadislerinde dünya hulvun hadra. Dünya tatlıdır, yeşildir, güzeldir, çekicidir buyuruyor. İnsan dünyaya aldanabilir. Yine bazı insanlar işte Allah kerimdir, rahimdir. Bana dünyada verdiğinden daha hayırlısını ahirette verir gibi bir takım yanlış sözlere, düşüncelere kapılabilir. Kur'an-ı Kerim'de bu tür yanlış düşünceler, yanlış kanaatler de reddediliyor. Mesela İnfitar suresinde insanın Rabbine karşı başka şeyler tarafından aldatılabileceği ifade ediliyor. Nitekim işte İnfitar suresinde Es-Saidu billah ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, kerim olan, ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Seni aldatan şey nedir diye deniliyor. Tabii ardından ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O Rabbin, o Allah seni yarattı. Seni düzgün ve dengeli kılıp sana ölçülü bir biçim verdi. Fî eyyi suretin mâ şâ'e rakkebek. Seni dilediği herhangi bir şekilde cüzlerden, parçalardan oluşturdu. Kellâ bel tükezzibûne bittîn. Hayır, siz yine de dini ya da ceza, hesap manasına da geliyor Kur'an-ı Kerim. Mâliki yevmiddîn de olduğu gibi hesap vereceğinizi ya da dini bildiğimiz manada yalanlıyorsunuz. Ve inna aleyküm le hafizîn. Sizin üzerinizde şunu bilin ki koruyucular, bekçiler vardır. Kiramen katibîn. Kiramen katibîn yani değerli yazıcılar vardır. Ya lemûne mâ tef'alûn. Onlar sizin yaptıklarınızı bilirler. Yani bu şekilde sıfatları burada sayılan, insanı yaratan, ona türlü türlü nimetler veren Allah'a karşı insanın başka şeylere, dünyaya, makam, mevki, neyse, nefsani istekler, her neyse bunlara kapılarak Rabbine karşı bunlar sebebiyle aldanmaması gerekir. Netice itibariyle innel ebrara lefî naîm ve innel füccara lefî cehîm. Yine ayet-i kerimede ifade edildiği üzere iyiler muhakkak cennette olacaklar, cennettedirler. Kötüler, günahkarlar da cehennemdedirler. Dolayısıyla dünyada tek başına işte bu ayet-i kerimede misal verilen adamın malına, mülküne, servetine, bahçesine nail olduğu nimetlere kapılıp da ahireti bir tarafa bırakması, kıyameti reddetmesi, velev ki ahiret olsa bile ben daha iyi karşılık bulacağım gibi yanlış kanaatlere sahip olması reddediliyor. Gerek burada gerek başka ayet-i kerimelerde. Onun için insan aldanmaması lazım. Mala, mülke, servete aldanmaması lazım. Nimet varsa onun şükrü icap eder. Bu nimeti verenin Allah olduğunu bilmek gerekir. İnsan yoklukla, darlıkla, fakirlikle, hastalıkla imtihan ediliyorsa bunun da bir imtihan olduğunu, bunun da geçici olduğunu bilip sabretmek gerekir. Dolayısıyla iyilik yapanlar, güzellik yapanlar cennete gidecektir. Yanlış yapanlar ise, kötülük yapanlar ise cehenneme gidecektir. Ayet-i kerimede, ayet başka surelerde de burada da bu ifade edilmiş oluyor.
Peki hocam 37. ayet-i kerimeye geldiğimizde Estaizu billah, bismillah. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Arkadaşı ona şöyle cevap verdi. Seni aslen topraktan, sonra bir nutfeden yaratan, sonra da seni eli yüzü düzgün bir adam haline getiren Allah'ı inkar mı ediyorsun?
Evet, burada da işte o salih kardeşin, itaatkar, mümin olan kimsenin iki adamdan o diğerine olan nasihatleri, diğerini ikaz etmesi konusuna geçilmiş oluyor. İşte ona konuşarak, ona hitap ederek dedi ki, en başta tabii insanın yaratılışına burada işaret ediliyor. Allah seni topraktan yarattı. Sonra nutfeden yarattı. Sonra seni insan biçimine soktu. İşte seni bu şekilde yaratan, sana ve varlık veren Allah'ı, Rabbini mi inkar ediyorsun? Demek ki en başta inkar. Bunu bilmek gerekiyor. İnsan, Allah Teala bizi insan olarak yarattı. Yaratılışımızın geçirdiği safhalar Kur'an-ı Kerim'de yine anlatılıyor. Dolayısıyla işin başı Rabbini tanımaktan geçiyor. Allah'ı bilmekten, tanımaktan geçiyor. İşte en başta insan olmak. Biz insan olmayı kendimiz seçmedik, kendimiz tercih etmedik. Başka bir canlı da olabilirdik. Veya cansız bir varlık da olabilirdik ya da hiç varlık denen şeyi tatmayabilirdik. Dolayısıyla insan bir kere bunu bilmesi, buna göre iman etmesi gerekiyor. Nankörlüğün başı, temeli demek ki buradan başlıyor. İşte bu şekilde olan sen Rabbini mi inkar ettin diyerek arkadaşına, kardeşine ya da efendim nasihat etmeye, ona öğüt vermeye, onu işte inkardan, nankörlükten geri çevirmeye gayret ediyor ve işte devam eden ayetlerde de bu salih mümin olan bu iki adamdan kimsenin sözleri, nasihatleri aktarılmaya devam ediyor.
Peki inşallah şimdi de kaldığımız yerden 38. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Lakinne huvallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada. Açıkça ilan ediyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiçbir şeye ortak koşmam. Hocam bir önceki ayeti kerimeden de hareketle salih olan kardeşin, arkadaşının diğerini uyarması ve diğerine bir şeyi hatırlatırcasına, işte sen Allah'ı inkar mı ediyorsun, seni aslen topraktan yaratan, sonra bir nutfeden yaratıp da sonra seni eli yüzü düzgün bir şekilde şekillendiren bir adam, insan haline getiren Allah'ı inkar mı ediyorsun demişti. Burada da fakat ben açıkça ilan ediyorum ki o Allah benim Rabbimdir, ben Rabbime hiçbir şeye ortak koşmam sözlerini yer buluyoruz.
Evet. Buyurun. Bu kardeş tabii önceki o zalim olan, nankör olan kardeş kıyametin kopacağını zannetmiyorum, sanmam gibi bir ifadesi naklediliyordu önceki ayette, 36. ayet-i kerimede. Demek ki kıyameti inkar eden, ahireti inkar eden insan zaten Allah'ı inkar ediyor demektir. İşte burada ilk yaratılışa kardeşi işaret ediyor. Seni topraktan sonra nutfeden yarattı diye kardeşine yaratılışını hatırlatıyor. İşte ona insan sureti vermesini hatırlatıyor. Tabii insan, her insanın yani topraktan yaratılmak Adem Aleyhisselam'ın özelliğidir. Tabii Adem Aleyhisselam Ebu'l-Beşer, insanlığın atası olduğu için netice itibariyle aslımız da Adem Aleyhisselam'a dayandığı için neticede biz de o bakımdan topraktan yaratılmış gibi oluyoruz. Ya da başka bir ifadeyle efendim bizim şu anda bile hayatiyetimiz toprakla devam ediyor. Yani yediğimiz hayvani gıdalar yine bitkisel, nebati gıdalara dayanıyor. Nebati gıdalar da sonuçta topraktan yetişiyor. Yani netice itibariyle insanoğlunun şu anda beslenmesi, varlığı beden olarak, maddi olarak yine toprağa dayanıyor. Ama esas itibariyle Ebu'l-Beşer, insanlığın atası Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Arkasından bir nutfeden yaratılmadan bahsederek yani bu şekilde Allah'ı inkar etmenin, ki Allah'ın haber verdiği, bildirdiği kıyameti, ahireti inkar etmenin mümkün olmadığını bu şekilde ifade ediyor. Onun bu şekilde inkar etmesini reddettikten sonra, yanlış olduğunu ifade ettikten sonra kendi durumunu şöyle anlatıyor. İşte o Allah benim Rabbimdir. Lakinnehu Allahu Rabbi ve la üşriku bi Rabbi ahada. O benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam diye ifade ediyor. Tabii bu kardeşin hem müşrik olduğu anlaşıldığı gibi aynı zamanda onun bu şekilde taparcasına dünyanın peşinde koşması, dünyayı ebedi görmesi, ahireti reddetmesi, dolayısıyla Allah'ı inkar etmesi, Allah'a ortak koşması reddedilmiş oluyor. Kendi durumunu ortaya koyuyor. İşte arkasından da bu dünya ile ilişkisi, sahip olduğu malı mülkü Allah'ın rızasına uygun olarak nasıl değerlendirebilir, nasıl madde ile, mal ile, bu sahip olduğu bahçe, servet ile ilişkisi nasıl olsa efendim kendisine zarar vermeyecek durumda olurdu. Bunu da bir sonraki ayette ifade ettiği Allah Teala tarafından bize naklediliyor.
Evet, 39. ayet-i kerimeye geldiğimizde de Estaizu billah, Bismillah. وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِي اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Her ne kadar beni mal ve evlat bakımından kendinden daha geri görsen de bağına girdiğinde maşallah, Allah dilemiş olmuş, bütün güç ve kuvvet ancak Allah'a aittir demeli değil miydin? Evet.
Dolayısıyla bu dediğimiz gibi malıyla, mülküyle, servetiyle, bağ bahçesiyle ilişkisi nasıl olması gerektiğini bir bakıma anlatıyor. Nasıl söylemeli? Tabii bu söz insanın iç dünyasını da aksettirir. Yani bağına girdiğin zaman böyle bunları ebedi görmek, bu asla yok olmaz, efendim bu bağ bahçenin güzelliği gitmez, yok olmaz gibi sözler söylemek yerine keşke bu bağına bahçene girdiğin zaman maşallah, Allah ne dilemişse o olmuştur. Bu iş ancak Allah'ın iradesiyle, dilemesiyle oldu, yaratmasıyla oldu. La kuvvete illa billah. Güç, kuvvet yalnız Allah'ındır, Allah'a aittir, Allah'tandır deseydin, bu sahip olduğun malın, mülkün, efendim servetin Allah'tan olduğunu, onun dilemesiyle, yaratmasıyla, lütfuyla olduğunu söylesen olmaz mıydı? Elbette efendim daha güzel olurdu. O zaman bu mal, mülk, servet sana zarar vermemiş olurdu. Nitekim işte bu tabii aynı zamanda bu surede daha önce inşallah demenin ehemmiyetine dair ayet-i kerime geçmişti hatırlarsanız.
Evet.
Allah dilemeden bir şeyi yapmak, bir şeyin olması, meydana gelmesi mümkün değil. Ama olan şeyleri görünce de yani olacak şeyler için inşallah demek. Ama olmuş, beğendiğimiz, hoşumuza giden şeyleri görünce de maşallah. Allah ne dilemişse o olmuştur. Maşallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. Allah ne dilediyse o olur. Ama Allah bir şeyi dilemediği zaman, Allah bir şeyi irade etmediği zaman o olmaz. Olan şeyi gördüğümüz zaman da bu Allah'ın dilemesiyledir. Tabii iradesinin neticesinde bunu yaratmasıyladır. Güç ve kuvvet Allah'tandır, Allah'ın lütfuyladır. Bunu demeyi bu ayet-i kerimeler aynı zamanda bize öğretmiş oluyor. Yani bu iki adamın hikayesi anlatılırken biri nankör, biri itaatkar, biri iman eden, biri inkar eden. Efendim bu iki insanın misali anlatılırken bize tabii elbette güzeli örnek almak, nasıl davranmak gerektiği de dolaylı olarak bize de öğretilmiş oluyor. Tabii bir şey gördüğü zaman maşallah demekle ilgili muhtelif rivayetler var, hadisler var. Mesela bir hadise göre kim bir şeyi görüp beğenir de maşallah la havle ve la kuvvete illa billah derse, yani maşallah Allah ne dilemişse o olmuştur, güç kuvvet ancak Allah'ındır, Allah'tandır derse nazar ona isabet etmez. Demek ki nazar da haktır. Yani insan başka hadislerde de geçiyor. İnsanın nazarının etki etmesi haktır. Ama biz demek ki bunu görünce, bunu Allah'tan bilince, bu sözü ifade edince nazar diyor ona zarar vermez. Başka bir hadis-i şerifte bir insana hayırlı aile ve mal verildiğini gören kimse o zaman maşallah la havle ve la kuvvete illa billah derse artık onda hiçbir kötülük görülmez şeklinde de bir ifade var. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam la havle ve la kuvvete billahın manasını da şöyle açıklamış. Allah'ın koruması dışında Allah'a isyandan koruyacak hiçbir güç yoktur. Demek ki muhafaza da Cenab-ı Hak'tandır. O bir şeyi muhafaza ederse ona zarar verme imkanı yok. Allah'ın efendim zarar murad ettiği şeyi de muhafaza etme imkanı yok. Onun için Allah'a taatte kuvvet de yalnız Allah'tandır. Hatta bu işte la havle ve la kuvvete illa billah sözünün insanın birçok derdine, maddi manevi psikolojik derdine rahatsız olacağı, insandan hüznü üzüntüyü göndereceği şeklinde de gidereceği şeklinde de rivayetler var. Yani demek ki insanın moralini, insanın haleti ruhiyesini bozan şey nedir? Yine inancındaki, itikadındaki yanlışlıklardır. Yani insan dünyadaki bütün oluşların, meydana gelen hadiselerin, varlığın, yokluğun, azlığın, çokluğun, her şeyin Allah'tan olduğunu, Allah'ın dilemesiyle olduğunu, yaratmasıyla olduğunu, Allah'ın gücüyle, kudretiyle olduğunu bilirse insan daha rahat eder, daha huzurlu olur. Her şeyi Allah'tan bilen insan bundan rahatsız olmaz. Dediğimiz gibi sıkıntıların, dertlerin, hastalıkların, musibetlerin birer imtihan olduğunu, onların da Allah'tan olduğunu, nimetlerin de yine kendisine denemek için verildiğini bilir. Nimetler kendisini şımartmaz. Taşkınlığa, efendim yanlış yollara gitmesine engel olmaz. İşte ayet-i kerimenin sonunda da aslında bir sonraki ayette beraber düşünüldüğü zaman mana daha açık hale geliyor. İnterani ene akalle min kemalen ve veleda. Her ne kadar sen beni mal bakımından, çocuk bakımından daha az, daha zayıf görüyorsan da fe asa rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetik. Belki de umulur ki Rabbim bana senin bu bağından, bahçenden, sahip olduğun dünya nimetlerinden daha iyisini verir. Yani dünyalık olarak malım, mülküm, servetim, çoluğum, çocuğum, kölem, efendim hizmetçilerim senden az olabilir ya da hiç olmayabilir. Ama bu dünya fanidir, bu dünya geçicidir. Umulur ki Rabbim bana imanımdan ötürü, yaptığım salih amellerden ötürü, malımı mülkümü Allah yolunda harcamamdan ötürü senin bu bağından, bahçesinden bana daha hayırlısını verir. Ki o da nedir? İşte cennet nimetleridir, ahiret nimetleridir. Dünya ne kadar çok olursa olsun, ne kadar süslü, ne kadar bol olursa olsun fanidir, geçicidir, yok olucudur. İşte Allah bana ahirette bundan daha hayırlısını umarım ki verir. ve yursilu aleyha husbanen mine semai fe tusbiha saiden zelega. Senin bu efendim bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de, musibetler gönderir de, afetler gönderir de bu bağ kupkuru bir toprak haline gelebilir. Bu da mümkündür diye kardeşine ve da arkadaşına bu şekilde nasihatlerde bulundu, öğütlerde bulundu, onu aklının başına getirmeye, bu sahip olduğu nimetlerin sarhoşluğundan çıkarmaya çalıştı. Tabii burada husban kelimesi var ayet-i kerimede. Husban hesap, azap, bela, şer ve yıldırım gibi manalara gelen bir kelime olarak değerlendirilmiştir. Tabii bu kardeş dediğimiz gibi mümin olan, salih olan bu kardeş diğerine nasihat ederek nimetlere nankörlük etmenin hüsranı, kendini beğenmenin, büyüklenmenin harap olmayı doğuracağını bildiği için onun bu şekilde giderse, bu hal üzere giderse başına gelebilecek sıkıntıları ifade etmiştir. Dolayısıyla insan kendini düzeltmezse, kendini değiştirmezse sonuçta onun neticelerine katlanır. Nitekim işte malum bir ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ hatta يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Yani şahıslar da böyledir. Yani insan kendini düzeltmezse, değiştirmezse, yanlış yolda gidiyorsa düzeltmezse veya efendim istikamet üzere gidip de yanlış yola sapmazsa Allah kimseyi zorla yanlış yola mecbur etmez. Dolayısıyla bu diğerine bir ikaz, uyarı sadedinde bu nasihatlerde bulunuyor. Sen beni küçük görüyorsun ama iş sonuca bakmak lazım. İşin sonuna, ahirete bakmak lazım. Sen bu dünya ile övünüyorsun, sahip olduğun bağla, bahçeyle, malla, mülkle. Buna dünyada da bunun bu malın, mülkün üzerine afetler, sıkıntılar gelebilir. Dünyada da bunları kaybedebilirsin. Velev ki dünyada hiçbir kaybın olmasa, dünyevi olarak bolluk, çokluk içerisinde yaşasan da bunun fanidir. Ahirette hesabı var manasına gelecek şekilde bu diğer kardeşine öğütte, nasihatlerde bulunduğu anlatılmış oluyor ayet-i kerimede.
Peki hocam, 40. ayet-i kerimeyi siz aktarmış oldunuz. Müsaadenizle 41. ayet-i kerimeden devam edelim inşallah. Estaizu billah, bismillah. اَوْ يُصْبِحَ مَاُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَتِعَ لَهُ طَلَبًا. Yahut o bahçenin suyu yerin dibine çekilir de senin bir daha onu bulup çıkarmaya gücün yetmez.
Yani bu bahçeye bir işte afet gelebilir. Efendim bir fırtına, yıldırım gelebilir. Bu yemyeşil bahçe kupkuru hale gelebilir. Kuru bir toprağa dönebilir. Önceki ayette bu anlatılıyordu. İkinci olarak tabii yeşilliğin kaynağı sudur. Bu iki bahçenin arasında nehir fışkırttığını da Cenab-ı Hak ifade ediyordu. Su bulunduğunu ifade ediyordu. Bu su yerin dibine çekilebilir. Su kaybolabilir. Sen onu felen testati alehu talebe, bir daha onu arayıp bulamazsın. Dolayısıyla su kaybolunca, su çekilince de tekrar bu bahçenin eski gösterişli, muhteşem hali kaybolur. Bir daha o suyu elde edemeyebilirsin diye ne yapıyor? O kardeşine öğüt ve nasihatte bulunmaya gayret ediyor. Fakat anlaşılıyor ki bu nankör kardeşi, dünyaya kendini kaptıran, ahireti, kıyameti, Allah'ı inkar eden, müşrik olan bu kardeşine maalesef verdiği nasihatler, öğütlerin bir fayda etmediği de devam eden ayet-i kerimelerden anlaşılıyor.
Evet, estaizu billah, bismillah. Ve uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha ve yekulu ya leytani lem ushrik bi rabbi ahada. Çok geçmeden o inkarcı kişinin bağı, bahçesi, bütün ürünleri korkunç bir afetle kuşatılıp yok ediliverdi. Adam çökmüş asma çardaklarının başında yaptığı onca masrafa, verdiği emeklere yanıp ellerini ovuşturuyor ve "Ah, keşke ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım." diyordu. Burada da aslında beklenen bir akıbetin geldiğini görmüş oluyoruz, değil mi hocam?
Evet. Tabii burada netice itibariyle demek ki bu nankörlüğün sonunda bu nimetler elinden alındı. bu bahçenin nimetleri kuşatıldı. Yani dolayısıyla bütün serveti yok olup gitti. O mümin kardeşin önceden yaptığı uyarılara dikkat etmediği için, onlara kulak asmadığı için sonunda bunlar da elinden alındı, yok olup gitti. Tabii bu da elini ovuşturmaya başladı bu insan. Tabii elindeki bu nimetler, bu bahçe, efendim bu yeşillik yerini yokluğa bırakınca tabii buraya türlü masraflar da yapmış. Bu nimette, bu bahçe için hepsi yok olup gidince elini ovuşturmaya başladı. Elini ovuşturarak kaldı. Tabii bu da neyi gösterir? Kaybettiği şeye üzüldüğünü gösterir. Pişmanlığını gösterir. Hasretini ifade eder. Yani el ovuşturmak bunlardan kinayedir. Üzüntüsünü gösterir, ifade eder. Efendim bunun en zirve noktaya ulaştığını ifade eder. Dolayısıyla tabii vahiyye kaviyetin ala uruşiha, bu bahçenin bağın çardakları yere çökmüş, harap olmuş, hakile yeksen olmuş, yerle bir olmuştur. İşte bu sırada pişmanlığını ifade eder. Allah'tan bunun geldiğini anlar ve der ki ya leyteni lem üşrik bi rabbi ahada. Keşke ne olur ben Rabbime ortak koşmamış olsaydım. Tabii kardeşinin bir bakıma öğüdünü, nasihatini anlamış olur. İş işten geçtikten sonra bütün bunların Allah'a olan isyanından, ona ortak koşmasından kaynaklandığını anlamış olur. Ve keşke Allah'a ortak koşmamış olsaydım diye bunu temenni eder. Bunu ifade eder. Ancak iş işten geçmiştir efendim, olan olmuştur ve onun malı, mülkü, serveti elinden gitmiştir. Bu şekilde perişan olmuştur.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah hem bu sureye hem de bu konu bütünlüğü açısından bu iki adamın, bu iki insanın örneklenmesi meselesine inşallah bir sonraki programımızda da devam edelim diyelim inşallah.
İnşallah az bir konu kısım kaldı, evet. Onu da tamamlamış oluruz.
İnşallah biiznillah. Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinin 34. ayeti kerimesinden 42. ayeti kerimesine kadar gelmiş olduk. Hep birlikte okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.